Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Keder. Bugün dış politika ve güvenlik uzmanı Ömer Özkızılcık bizimle birlikte. Ömer Bey'le birlikte 2 Mart gününde yayınladığı bir rapor üzerine konuşacağız aslında. Depremle ilgili konuşacağız. Hoş geldiniz Ömer Bey.
Hoş bulduk. İyi günler.
Nasılsınız?
Aynen Beledi. Podcast.
İyiyim, sağ olun. Teşekkür etsen nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. 2 Mart'ta bir rapor yayınladınız ve benim dikkatimi çekti. Çok dikkatimi çekti aslında. Sebebi de şuydu. Biliyorsunuz asrın felaketi denilen bir depremle karşı karşıyaydık. Bu depremin bir sınır ötesi durumu da vardı. Diğer tarafta Suriye'de yaşanan bir durum da vardı. Suriye'deki bilgileri pek alamıyorduk biz ya da onlar bile daha çok şey yapamıyorlardı. Kaç kişi öldü, ne kadar kişi geldi, ne kadar kişi gitti, yardımlar nasıl oldu? Ama siz raporunuzda yaklaşık hepsini toparlayıp güzel bir açıklamayla birlikte insanlara sundunuz. Bu benim çok dikkatimi çekti. Ve onunla ilgili şu an bir ses kaydıyla, bir podcast bölümüyle insanlara evet gerçekten Suriye'de ve Türkiye'de, Türkiye'nin bu tarafında, Suriye'nin öbür tarafında neler yaşandı, depremin etkisi nasıl oldu ve Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılar bu deprem bölgesinde 1.9 milyon yaklaşık bir Suriyeli sığınmacı vardı. Onların deprem zamanında ve depremden sonraki durumları ne oldu? Geri dönüşler nasıl oldu? Bunları sizden dinleyelim isterseniz.
Evet, öncelikle ilginiz ve alakanız için teşekkür ederim. Evet, maalesef yani tekrar herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarınızda başsağlığı diliyorum. Amin. Yani gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli bu büyük depremde Türkiye satımında 45 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak bu depremin etkisi sadece Türkiye'nin sınırlarıyla sınırlı kalmadı. Nitekim deprem gibi doğal afetler suni sınırları göz önünde bulunduracak değiller. Ve buradaki jeolojik gerçeklikler bağlamında bu depremin Suriye'de yansımaları oldu. Ve tabii ki Türkiye'deki yıkım daha büyük. Türkiye'de deprem merkezi olması sebebiyle burada daha fazla bina yıkıldı. Burada daha fazla ölüm yaşandı. Ancak Suriye'de de depremin bir etkisi oldu. Rakamlar ile ifade edecek olursak Suriye genelinde toplamda 5.900 kişi civarında bir hayatını kaybeden bir nüfustan bahsediyoruz.
Bu açıklama bugün yapıldı, doğru mu Ömer
Bey? Şöyle, onu bugün yapılan açıklamada Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılardan 4.267 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Yani evet. Bu şunu demek oluyor. Yaklaşık %10-9.5 arasındaki bir oranda depremde hayatını kaybeden Türkiye'deki insanların Suriyeli sığınmacı olduğunu anlaşıyoruz. Ancak Türkiye'de hayatını kaybeden Suriyeli sığınmacıya ek olarak sınırın Suriye tarafında da hayatını kaybeden 5.900 Suriyeli'de bulunuyor. Yani Suriye'de hayatını kaybeden Suriyeli sayısı Türkiye'de hayatını kaybeden Suriyeli sayısından daha fazla olduğunu buradan görebiliyoruz.
Sonrasında benim aklıma takılan bir soru daha vardı. Yani sınırın öbür tarafını hiç bilmeyen bir vatandaş mantığıyla soruyorum şu an size. Öbür tarafta geçici koruma, bizim bu taraftaki geçici korumadaki Suriyelilerin gönderildiği geri dönüşler olan Türkiye'nin himayesi altında bölgeler vardı. Bu bölgeleri de etki etti deprem. Orada yapılan briket evler ya da bölgeler ne durumda şu an veya depremde ne durumdaydı?
Evet, aslında ilk önce şunu söyleyelim. Nasıl ki Türkiye'deki tüm TOKİ binalarından hiçbir tanesi yıkılmadı ve hasar görmediyse aynı zamanda Suriye tarafında Türkiye tarafından inşa edilen briket evlerde de hiçbir şekilde bir hasar meydana gelmedi. Bunun sebebi hem bu briket evlerin yapıldığı, inşa edildiği coğrafyalar depreminden daha az etkilenen, işte nispeten dağlık, işte dere yataklarında olmayan binalar. Bir de aynı zamanda bu binalar Suriye'deki diğer evlere kıyasla daha sağlam ve daha iyi bir şekilde yapılmıştı. Ve bunların yükseklikleri de zaten son derece sınırlı. Bir briket evin büyüklüğüyle Türkiye'deki bir evin büyüklüğü ya da Suriye'deki diğer evlerin büyüklüğü kıyas edilemez. Bir briket ev ortalama tek katlı oluyor ve 24 ila 26 metrekarelik bir alan. Yani o son derece sınırlı bir büyüklükte olduğu için depremin çok fazla etkisi olmadı. Briket evlere yönelik, yani Türkiye'nin inşa ettiği. Ancak biz şunu gördük. Suriye'ye geri dönüşler bağlamında Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılardan 40 binin üzerinde bir Suriyeli sığınmacı nüfusu tekrar Suriye'ye geri döndü. Ancak geri döndükleri yerlere baktığımızda, coğrafi anlamda baktığımızda depremden daha az etkilenen bölgelere geri gittiler. Yani
şöyle, hangi bölgeler oluyor?
Ya onu izah edeyim. Türkiye'de Urfa ilini göz önüne bulundurursak, Urfa'nın Akça Kalesi ve Ceylan Pınarı'nın karşısında bulunan Tel Abyad ile Resul Ayn hattı, yani Barış Pınarı Harekatı 2019'da özgürleştirilen bölge, bu bölgeye daha çok geri dönüşün olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi 2016'da özgürleştirilen bölge, yani Azez ile Cehaplus'un arasındaki hatta geri dönüşen olduğunu görüyoruz. Ki bu iki bölge depremden nispeten az etkilenen bölge. İlk bahsettiğim Barış Pınarı Harekatı bölgesi ise depremden hiçbir şekilde etkilenmedi zaten. Depremden asıl Suriye'de etkilenen bölge coğrafi anlamda iki tane temel merkez tespit edebiliyoruz en çok etkilenen bölge olarak. Birincisi 2018'de özgürleştirilen Afrin bölgesinde, Zeytindalı Harekatı bölgesinde Cinderes nahiyesiyle Afrin şehir merkezinin arasında bulunan hat. Ki bu hat zaten dere yatağı olması sebebiyle ve dağlık kısmının bitiş noktasından itibaren başlaması sebebiyle burada deprem daha yoğun hissedildi. Ve aynı zamanda bu bölge Hatay'a da sınır. Yani Cindes'in sınır olduğu bölge Hatay.
Sınır komşusu Hatay.
Evet. Ve biraz daha güneye indiğimizde, güneyde de İdlib eyaletinde, ki İdlib vilayetinde de 2020 yılında Bahal Kalkanı Harekatı gerçekleştirilmişti. Evet. Bu bölgede ekonomik merkez olan İdlib'in ekonomik merkezi yine Hatay sınırına çok yakın, Yayla Dağı'na çok yakın, Sarmada ili ve Harem, Sarmada şehri ve Harem şehrinde yıkımın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Burada asıl Suriye'de can kaybı bu iki bölgede yaşandı.
Ve asıl yani İdlib tarafında.
İdlib ve Afrin'in batı kısmında. Rakamlarla ifade edecek olursak, İdlib bölgesinde Sarmada ve Haram'da toplam 669 ev yıkılırken 2602 ev ağır veya orta ölçekli hasar görmüştür. Cinderes ve Afrin şehri arasındaki bölgede ise bu bölgede 438 ev yıkılırken 2427 ev ağır veya orta ölçekli hasarlanmıştır. Yani toplamında Suriye'deki muhalefetin kontrol ettiği bölgede toplamında 1796 bina yıkılırken 8093'den fazla bina ağır veya orta ölçekli hasar görmüştür.
Bölgesi bir de Esad rejiminin bölgesi var Suriye'de depremden etkilenen. Esad rejimi bölgesindeki sayılarınız neler veya hani sayı olarak değil de büyüklüğü açısından Esad rejimi bölgesi mi daha çok etkilendi yoksa muhalefet bölgesi mi daha çok etkilendi diye bir soru sorursam bence mesela Hatay tarafından sınır olan muhalefet bölgesi daha çok etkilenmiş gibi geliyor. Doğru mu düşünüyorum?
Evet. Evet, bu kesinlikle doğru bir düşünceniz. Yani coğrafi olarak Hatay'a daha yakın olan bölge, ki zaten fay hattını incelediğinizde fay hattı işte Kahramanmaraş'tan Hatay'a doğru ilerliyor ve bu yüzden dolayı Hatay'a ne kadar yakınlık varsa ona göre de deprem şiddeti daha büyük olmuştu. Hayatını kaybeden insanlar olarak ele aldığımızda, toplam can kaybına baktığımızda 5900 Suriye'de can kaybı var. Ve bu 5900 can kaybının 1400 civarındaki rakamı, 1414 tam olarak ifade edecek olursak, Esed rejimi bölgesinde hayatını kaybeden insanlar. 4500 insan ise Suriyeli muhaliflerin kontrol ettiği bölgede hayatını kaybetmiş. Yani oran olarak baktığımızda tüm Suriye'de hayatını kaybeden insanlığın %70'i Suriyeli muhaliflerin kontrol ettiği bölgede hayatını kaybetti. %30'u da Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde hayatını kaybetti. Esed rejimin bölgesinde de coğrafi anlamda nerede deprem çok etkili olduğunu da ifade edeyim bu bağlamda. Hatay'a sınır ama daha Akdeniz'e de aynı zamanda sınır. Lazkiye vilayeti ile Halep şehir merkezinde daha çok yıkımı gerçekleşti.
Peki bu yıkımları hepsini yani yaklaşık zihnimizde canlandırabildik. Hatay sınır bölgesi, muhalefet ya da Esad rejimi bölgesi diye anlatabildik. Şu soruyu sormak istiyorum ben. İnsani yardım ve kurtarma operasyonları bağlamında muhalefet bölgesi olsun ya da YPG bölgesi olsun ya da rejimin bölgesi olsun, Hatay'dan sonrasına baktığımızda hangi yardım kurumlarını görüyoruz veya nasıl yardımlar yapıldı? Hangi kapılardan yardımlar gitti geldi?
Evet, aslında burada önce şunu düzelteyim. YPG'nin kontrol ettiği bölgelerde deprem etkisi yaşanmadı. Yani YPG'nin kontrol ettiği bölgelerde o taraflarda hiçbir şekilde deprem etkisi olmadı. Deprem etkisi Suriyeli muhaliflerin kontrol ettiği ve Esed rejimin kontrol ettiği bölgelerde oldu. Şimdi insani yardım ve kurtarma operasyonu olarak biraz Suriye'nin coğrafyasını anlatmak isterim. Yani şu an siz Suriye'de bölgeye ulaşmak istiyorsanız gideceğiniz temelde 3 tane yol var. Bir, Lübnan ve Ürdün üzerinden, yani kara hattı üzerinden Suriye'ye gidebilirsiniz. Hava hattı üzerinden ve deniz üzerinden Suriye'ye ulaşabilirsiniz. Deniz hattı tamamen Esed rejiminin kontrolünde. Hava limanının tamamı Esed rejiminin kontrolünde. Ve sadece kara hattı ile siz Suriyeli muhaliflerin kontrol ettiği bölgeye gidebilirsiniz. Ancak bu bölgeye gidebilmeniz için normal kullanılan bir tane rota var, o da Türkiye. Türkiye sınırı üzerinden siz Suriyeli muhalif bölgeye ulaşabiliyordunuz. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Deprem de tam Türkiye'nin Suriye sınır olan bölgelerde en yoğundu. Ve biz Türkiye'de Hatay'a ulaşmakta dahi ciddi sıkıntılar lojistik anlamda yaşamıştık. Evet. Ve Hatay üzerinden ulaşılan İdlib'e şöyle ifade edeyim. İlk insani yardım İdlib bölgesine ve tüm Suriyeli muhalif bölgelere depremden 3 gün sonra ulaştı. Ve üç bu ulaştı 3 gün sonra. Yani deprem yaşandı pazartesi günü, salı günü, çarşamba günün akşamına deprem ulaştı. İlk yardım ulaştı bu.
Yani bölgeye. Bu 3 gün demek ilk yardımın yapılması gereken asıl kurtarılma zamanı olmuyor mu? Yani 3 gün evet, sonrasında.
Evet. Çoğu, hatta Türkiye'de örnek verelim. Mesela 74 ülkeden 7000 arama kurtarma ekibi geldi ve Türkiye evet. Devlet kapasitesi olarak da dünyadaki en yüksek kapasiteye sahip olan ülkelerden bir tanesi. Ve ilk 3 gün asıl enkaz altından kurtarılanlar kurtarıldı. Ancak Suriye'de bırakın enkazın altından kurtarılma operasyonları için yardım faaliyetlerini, ilk insani yardım, yani bu insanlar su ihtiyaçları var, yemek ihtiyaçları var, ısınma ihtiyaçları var ki hava çok soğuktu hepimiz biliyoruz. Battaniye, bunların hiçbirisi bölgeye ulaşmadı. Hatta daha da acı bir şey söyleyeyim. İlk ulaşan insani yardım da depremden önce planlanmış ve sonradan 3 gün sonra gerçekleşen bir insani yardım. Yani depreme yönelik gerçekleşen bir insani yardım değil. Burada gerçekleşen insani yardım depremzedeliğe faydalı olmadı.
Ya bu bahsettiğiniz yardım aslında Beyaz Kasketliler denilen grubun deprem öncesinde zaten bu tarz yardımları hazırlıklı olup bilip yani o şekilde yardım etmeleri mi oluyor yoksa başka bir?
Yok, bu yardım Birleşmiş Milletler tarafından bölgeye düzenli olarak gönderilen yardımdan bağlamında giden yardımdı, 3 gün sonra giden. Ondan sonra STK'lar üzerinden 4. günden itibaren depreme yönelik insani yardımla gerçekleşebildi. Ancak bu 3 gün içerisinde ne oldu? Bu çok önemli bir soru işareti. Yani hiçbir dünyadan, hiçbir yerinden yardım ulaşmadığı Suriye'li muhalif bölgelere de deprem sonrası neler yapıldı? Burada özellikle sizin de ifade ettiğiniz beyaz baretliler ön plana çıktı. Beyaz baretlilerin özelliği şu. Beyaz baretliler AFAD tarafından eğitilen, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de özellikle fon olarak yardım sağladığı bir sivil toplum kuruluşu. Ve bu sivil toplum kuruluşunun özelliği şu, Suriye'deki savaş dönemi boyunca Rusya'nın ya da Esed rejiminin hava bombardımanı sonrasında bölgeye ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekipler bunlar. Yani beyaz baretliler yıllardır insanlığı enkazların altından çıkarmanın tecrübesine zaten sahiplerdi. Fakat buradaki fark şu, Rusya ve Esed rejimin hava bombardımanı sonrasında yaptığınız kurtarma operasyonlarında size gerekli olan kapasite ve imkanlar ile deprem sonrasında yoğun geniş alanda yapmanız gereken kurtarma operasyonunu kıyas edilemez.
Yani aynı değil.
Aynı değil. 10 hava saldırısı sonrasında yapmanız gereken şeyler depremle sonrasında yıkılan 1800'e yaklaşık binaya müdahale aynı boyutta değil ve bazı baretlerin bu yönde kapasitesi de yetersiz. İş makineleri noktasında kapasiteleri yetersiz. Çünkü bölgeye iş makinesi göndermede ciddi sıkıntılar var. Birleşmiş Milletler bunu sağlamıyor. Ve Rusya, Esed rejiminde savaş süresi boyunca bölgedeki birçok iş makinesini de imha etmişti. Bölgede peki kim başka insani olarak enkazın altından kurtarma yardımcı oldu? Bir faktör Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Bölgede konuşulan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları insanların enkaz altından çıkartılması için yardımcı oldular. Ancak burada şöyle bir sıkıntı vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de konuşlu olduğu bölgeler daha güneyde, daha cepheye yakın bölgeler.
Ancak depremin yakın
değil. Yani deprem bölgeleri daha kuzey hattında, daha çok Suriye sınırına, Türkiye sınırına yakın bölgelerde. O yüzden TSK'nın sağladığı yardım sınırlı kaldı. Bu da Suriye Milli Ordusu ön plana çıktı ve Suriye Milli Ordusu bu bölgede insani yardım faaliyetlerini insanları enkazların altından çıkarma noktasında önemli bir katkı sağladı. Ancak tabii bu da imkanlar yetersiz. Suriye Milli Ordusu bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesine örnek vereyim kıyas edilemez elbette.
Evet.
Son olarak şunu ifade edeyim. Arama kurtarma personeli olarak yurt dışından ilk giren arama kurtarma yabancı personel 8 Şubat tarihinde Suriyeli muhalif bölgelere gitti. Ve bu giden ekip toplamında Mısır'dan 14, İspanya'dan 4. Yani toplamında 18 yabancı arama kurtarma profesyonel ekibi Suriyeli muhalif bölgelere gitti. O da 8 Şubat'ta depremden bilinen sonra.
Diye soracak olursak da yani zaten 3 gün geçmiş, 8 Şubat'ta gelinmiş, orada ölenler ölmüş, kalanlar kalmış. Yani insanlar orada daha çok kendi başına, kendi kendilerine yetmeye çalışmış diyebilir miyiz?
Evet, o şekilde gerçekleşti. İnsanlar kendi başına hayatların çaresine baktılar. Ve daha da kötüsü Suriyelilerden bir fenomenin duvara yazdığı bir yazı vardı, o çok önemliydi. Bizi enkazın altında unuttuğunuz için öldük. Evet, maalesef Suriyeli muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde böyle bir acı bir tablo söz konusuydu.
Keşke yaşanmasaydı, keşke yeterli kalabilseydi. Tabii bunun etkisi de oluyor sınırın öbür tarafına. Şimdi Türkiye'ye yapılan yardımlarla, gelinen yardımlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla Suriye'nin o tarafındaki ya aslında bir sınır çizgisi var diyoruz ama politik anlamda ya da ulaşılabilirlik, ulaşılamazlık anlamında çok büyük farklar ve etkileri oluyor. Buna özellikle bu deprem sırasındaki muhalif Suriye bölgesinde hissettik ve gördük de, sayılarla, rakamlarla, videolarla, ulaştırılabilen videolarla gördük. Ben bunu şunu sormak istiyorum, yani az çok öbür tarafı konuştuk. Türkiye'deki, yani Hatay, bizim 10 ilimizde daha çok sığınmacıların bulunduğu bölgelerde şimdi şöyle bir durum oldu. Deprem oldu. İnsanların kalacak yerleri yıkıldı. Daha sonrasında bir deprem göçü ya da orada bir çadırda yaşama, tutunma çabaları başladı. Bu sırada sığınmacıların, ya tabii normal kaosta her zaman böyle şeyler olur. Sığınmacılara yönelik birkaç algı operasyonlar, işte yağmacılar, öyleler, böyleler diye bir ırkçılık yükselmeye başlandı. Ve daha sonrasında Suriyelilerin geri dönüşü düşüne nazaran bir haberler duymaya başladık. Suriyeliler geri dönüyor diye. Bu geri dönüşlere, yani hayatını kaybeden Suriyelilerin geri dönüşlerine ya da hayatta kalıp geri dönüşlerine nasıl raporunuzda değindiniz? Yani nasıl sonuçlar çıkardınız?
Evet, bu soruyu hemen cevaplayayım, ancak ondan önce bir önemli bir rakamı daha vereyim. O da bence önemli. 9 Şubat, yani ilk yardım gelmesinden 17 Şubat tarihine kadar Suriyeli muhalif bölgüyle 399 tır insani yardım ulaştırılmış. Ancak genel tüm dünyadan, Birleşmiş Milletler, işte Türkiye'deki vakıflar ya da Irak'tan gelen yardımlar vesaire. Hı-hı. Ve bu gelen yabancı dışarıdan yardımlar 399 tıra mütekabil geliyor. Ancak aynı dönem içerisinde, ki depremin %70 kaybı Suriyeli muhalif bölgelerde, %30 rejim bölgesinde, Esed rejim bölgesine ise aynı dönem içerisinde 390 tır insani yardım karayoluyla gelmiş ve aynı zamanda 100 milyon ton insani yardım hava yoluyla rejim bölgesine gitmiş. Yani yıkımın daha çok muhalif bölgelerde olmasına rağmen ilk günden itibaren Esed rejim bölgesine yardımlar gitmiş. Hem kara hem hava yoluyla ve sadece kara yoluyla giden yardım bile muhalif bölgelere giden yardımdan kafa kafaya denk geliyor. Hava yolundan gelen yardımlar, insan yardımlar kat be kat daha fazla. Şimdi sizin sorunuza gelelim. Bu çalışmayı yaparken öncelikle Türkiye'de hayatını kaybeden Suriyeli sığınmacılar noktasında onların naaşları defnedilmesi gibi bir önemli bir mesele var.
Evet.
Bu hayatını kaybeden insanların naaşları defnedilmesi için yakınlığı karar verebiliyor. Eğer yakınlığı isterseler naaşları Suriye'ye gönderip Suriye'de defnediliyor, isterseler Türkiye'de defnediliyor. Raporu benim hazırladığım tarihe kadar Suriye'ye naaşı defnedilmesi için gönderilen hayatını kaybeden Suriyeli sığınmacı sayısı 1564 idi.
Bunu şu ilave, anda tabii ki de daha fazladır.
Şu an daha fazla yükselmişti. 2000'in üzerine geçmiş olabilir. Yani yaklaşık Türkiye'de hayatını kaybeden Suriyeli sığınmacının yarısı naaşlarının da Türkiye'de defnedilmesini istiyorlar yakınları. Yarısı Suriye'ye geri gönderilmesini istiyor. Suriye'ye hayatta olup da geri dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 40 bin. Bunu önceden ifade etmiştim. Ve geri dönüşlerde Suriyeli sığınmacılığın ifade ettikleri en önemli motivasyon sebepleri, Türkiye'de deprem sonrası, depremzedele yapılan yardımlarda uygulanan bazı ırkçılıklar. Siz de bildiğiniz üzere Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız bu bağlamda önemli bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında Suriyelilere bazı belediyenin naaşlarının definini için bile yardım etmediklerini ve bu insanların ölmesini mi istediğinize dair bir soru sormuştu ve millete şikayette bulunmuştu. Ve Suriye'ye geri dönenlerindeki temel motivasyon bu. Ancak her şeyi yine göreceli olarak ele almak lazım. Bu önemli. Yani 40 bin Suriyeli sığınmacı Türkiye'deki ırkçılıktan dolayı geri gitti. Evet, bu çok önemli bir sorun ve bu çok sıkıntılı bir durum. Ama aynı zamanda da bunun yüzdesine de bakmak gerekiyor. Ben Göç İdaresi Başkanlığı'nın Türkiye'de kayıtlı Suriyeli'nin sayılarına baktım ve bu depremin gerçekleştiği 10 ilde toplam nüfus 13 milyon 300 bin. Ve bu bölgede yaşayan kayıtlı Suriyeli sayısı 1 milyon 725 bin. Yani geri dönenler bölgede depremzede Suriyeli sığınmacılığın %2.3'üne tekabül ediyor. Yani her 50 kişiden birisi geri dönmüş, nispeten az tabii ki. Yine de geri dönüş bağlamında motivasyonlar önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir insan ülkesine geri dönmesi elbette güzel.
Ama keşke güzel bir durum sonucunda geri dönüş olsaydı.
Türkiye'de depremde hayatını kaybeden insanlar içerisinde Suriyeli sığınmacılığın oranına baktığımızda ben raporu yazdığımda 3000 rakamı vardı. Şu an bu rakam yükseldi. 4000 küsurat olarak açıkladı Sayın İçişleri Bakanımız. Ancak 4000 olsa dahi şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. 10 ilde yaşayan Suriyeli sığınmacılığın nüfus içerisindeki oranı %12.96, yani %13. Ancak hayatını kaybedenler %10'un altında oransal olarak. Bu da bize şunu gösteriyor. Suriyelilerin daha yoğun yaşadığı bölgelerde deprem etkisi daha az olmuş nispeten. Örnek verelim, deprem merkezi Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin oranı nüfus içerisinde 7.26. Ve buna ilaveten mesela Hatay gibi depremin çok etkili olduğu bölgede ve Suriyelilerin nispeten yoğunluğu yüksek olduğu 17.5. De şöyle bir ilginç bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Antakya gibi depremin daha yoğun şiddeti olduğu ve daha çok yıkımın olduğu bölgelerde Suriyeli sığınmacılığın oranları daha düşük. Ancak Reyhanlı gibi Suriyeli sığınmacılığın oranının daha yüksek olduğu bölgelerde depremin etkisinin daha hafif kaldığını nispeten görüyoruz. O yüzden hayatını kaybeden insanlar arasında Suriyeli sığınmacılığın oranının bölgede yaşayan insanların oranından az olmasının sebebi Suriyeli sığınmacının yoğun olarak yaşadığı illerin daha az etkilenmiş olması ve iller içerisinde Suriyeli sığınmacının yaşadığı bölgelerin nispeten daha az etkilenmiş olması geliyor.
Peki bu geri dönen insanların nerelere daha çok geri gönderildiğini veya nasıl bir yolla geri gönderildiğini, nasıl bir süreç işlendi burada? Raporunuzda bunu yazmış mıydınız tam olarak? Yani değindiğinizi hatırlamıyorum ama bunun konu hakkında bilginiz var mı?
Evet, bu konuya raporumda değinmemiştim. Ancak bu konu Türkiye'de zaten yıllardır devam eden bir süreç ki bugüne kadar 500 binin üzerinde, bu rakam 600 bine artık yaklaşmış bulunuyor. Suriyeli sığınmacı Türkiye'den Suriye'ye geri dönmüş bulunuyor. Ve bu nasıl gerçekleşiyor? Şu şekilde, Suriyeli sığınmacılar bulundukları illerde ve Göç İdaresi Başkanlığı'na ya da gerekli diğer kurumlara müracaat edip ben ülkeme geri dönmek istiyorum diye gönüllü geri dönüş belgesini imzalıyorlar ve bu bağlamında Türkiye'deki sınır kapısına ulaşımını sağladıktan sonra Türkiye'deki sınır kapısı üzerinden Suriye'ye geçişleri sağlanabiliyor. Tabii bu geri dönen 600 bin Suriyeli sığınmacının tamamı Türkiye'nin Suriye'de himaye ettiği, koruduğu güvenli bölgelere gerçekleşiyor. Yani Esed rejim bölgesine ya da YPG'nin kontrol ettiği bölgelere gönüllü geri dönüş gerçekleşmiyor.
Yani benim merak ettiğim aslında orada da bir deprem havası var. Hani bizim Türkiye'nin kontrolü altında olan bölgede de var. Yani briket evler evet yıkılmadı ama yeterli miydi geri dönen kişilere? Yani gerçekten bir kalınacak, barınacak bir yer sunuldu mu? Veya hani bu süreç içerisinde nasıl insanlar, hani zaten böyle bir büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Orayı nasıl yönetti Türkiye? Yani o tarafı nasıl kontrol altına aldı? 40 bin kişi, yani 40 bin kişi az bir sayı değil. Yani bu 40 bin kişinin nasıl bu süreçlerini yönetti? Yani spesifik olarak hangi bölgelere yerleştirildi bu insanlar?
Öncelikle bu insanlar bir yere yerleştirilmiyor. Bu insanlar kendileri bir yere yerleşiyor. Bunu ayrımı yapmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu insanları Türkiye alıp siz buraya yerleşeceksiniz diye bir uygulama yok. Bu insanlar geçten sonra kendileri başlarının çaresine bakmak durumundalar. O bölgede Türkiye'nin yaptığı konut stoğunu çoğaltmak, iskan ve yaşama alanlarını genişletmek, geri dönmek için koşulları güçlendirmek, güvenlik, ekonomik gibi bazı alanlarda yatırımlarda bulunmak. Son dönemlerde özellikle yabancı İnsani Yardım Dernek'ti. Burada Kuveyt ve Katar çok ön plana çıkıyordu. Bölgede konut projeleri inşa ediyordu ve bu konut projelerine geri dönüşlerin çoğusu bu konut projelerine gerçekleşiyor. Sadece bizim yaptığımız briket evler değil, aynı zamanda bunlar da ön planda. Ve bu da şunu da ifade etmem gerekiyor. Bölgenin demografyasını iyi anlamamız lazım. Biz bugün Bahal Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, yani İdlib, Afrin, Azez ve Cağaplus arasındaki bölgede 5 milyon insan yaşıyor. Ancak bu bölgenin savaş öncesi nüfusu 1.5 milyon. Yani Suriye'deki savaş esnasında Esed rejiminden kaçan insan bu bölgeye sığınmış. YPG'den kaçan insan bu bölgeye sığınmış. DAEŞ'ten kaçan insan bu bölgeye sığınmış. Yani Türkiye'ye gelip sığınmacı olamayan insanlar zaten bu bölgeye sığınmışlar.
Yani bir nevi yığılma yaşanmış o bölgelerde.
Yığılma yaşanmış ve bu bölgedeki altyapı bu kadar insana aslında yetersiz. Bu bölgede 1.5 milyon insan çadırda yaşıyor, evde yaşamıyor. Ve bu briket evler şu an çadırda yaşayan insanların eve geçmesi için bile daha sayı olarak yeterli değil. Ancak bir istisna var ki şu an bu 40 binin çoğunluğu da o bölgeye gitti. Barış Pınar Harekatı bölgesi. Barış Pınar Harekatı bölgesinin savaş öncesi nüfusu 200 bindi. Şu an 400 bin. Evet, bu da iki katına çıkmış ama diğer bölgede olduğu kadar da yoğun bir artış olmamış. Ve Barış Pınar Harekatı bölgesi coğrafya olarak daha geniş bir alan. Yani yüz ölçümü açısından Afrin ve Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkan Harekatı'nın birleştirdiğiniz zamandan bile daha büyük bu bölgedeki arazi. Ve bu bölgedeki arazide yeni inşa edilen konutlar vesaire insanları kabul etme açısından, insanların buraya yerleşmesi açısından daha münasip, daha uygun. Ve burada ciddi bir nüfus yoğunluğu diğer bölgeye kıyasla yok.
Son olarak şey konusunda hakkında bahsetmek istiyorum.
Buyurun.
Deprem sonrasında Esad'ı televizyonlarda gördük. İşte deprem bölgelerine ziyaret ediyordu. Muhalif tarafına ziyaret etmedi tabii ki de. Esad rejimine giden yardımların muhalif bölgelere verilmemesi hakkında bir elinizde bir raporda bir yazı söylem var mı? Yani evet. Sonuçta oraya bu kadar çok yardım gitmiş aynı şeyin içindesiniz sonuçta. Yani yardımın muhalifi Suriye Esad rejimi tarafı mı olur dememişler mi?
Maalesef öyle bir uygulama olmadı. Yani şunu iyi anlamamız gerekiyor. Esed rejimi zaten buradaki nüfusu yıllardır bombaladı. Yıllardır her türlü sıkıntı, eziyeti buradaki bölgedeki yaşayan insanlara uygulamaya çalışıyor zaten. Bunu şu an engelleyen Türk Silahlı Kuvvetleri. Yoksa Esed'i bıraksak yine buradaki insanlığı bombalayacak ve bu insanlar Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınmak zorunda kalacaklar. Ve Esed rejiminin deprem bölgesinde yaptığı ilk ziyaret 10 Şubat tarihinde. Deprem 6 Şubat tarihinde gerçekleşti. Esed rejiminin yaptığı ziyaret 4 gün sonrasında. Ve hatta 5. Ve bu ziyaret esnasında Esed rejiminin çok rahat ve gülmesi tavırları da ciddi anlamda eleştiri de aldı. Yani Esed rejiminin bu da duygusal anlamda bir bağ kurmadığını görebiliyoruz. Ancak sizin sorunuza gelelim. Şimdi bu da maalesef uluslararası hukuk bağlamında çok trajik bir durumla karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararı gelince, ki bu da Rusya'nın veto hakkı var. Birleşmiş Milletler Suriye'ye iki yoldan insani yardım getirebilir. Bir, Esed rejim bölgesine götürebilir hava, kara ve deniz yoluyla. İki, Suriye'nin muhalif bölgelerine karayolundan Türkiye üzerinden yardım götürebilir. Ancak bu yardımla götürmek için sadece ve sadece cilve gözü ve Suriye tarafında Babel Hava sınır geçişini kullanabilir.
Hı hı.
Ancak deprem zamanında en çok hasar gören bölge de bu bölgesi. Ve Hatay'a biz ulaşım sağlayamıyorduk.
Oraya nasıl
ulaşım sağlansın? Ve Birleşmiş Milletler hiçbir STK'ya ve kendisine, kendi yaptığı insani yardım faaliyetlerine başka sınır kapısının kullanmasına izin vermedi. Uluslararası hukuk gereğince insanların ölmesi kabul edildi. İnsanlara deprem sonrası yardım ulaşması kabul edildi. Esed rejimi ise bölgeye, kendi bölgesi üzerinden muhalif bölgeye insani yardım getirmesine izin verdiği günün bir saat sonrasında izni iptal etti.
İzin verdiği günün bir saat sonrasında
iptal etti. Bir saatlik bir izin verdi ve sonra hemen bu izni iptal etti. Bu da Esed rejiminin klasik uygulaması. Bunun savaş süresi boyunca Esed rejiminin ablukaya altına aldığı bölgelere insani yardımın gitmesi için uluslararası baskı olunca Esed rejimi önce izin veriyor.
Saatlik
sonra hemen bu izni iptal ediyor ve hiçbir yardım geçemedi bir saat içerisinde. Bu mümkün değil lojistik anlamda. Daha sonra çok baskı gelmesi üzerine Esed rejimi 3 aylığına kendisini kontrol etmediği, Suriye muhaliflerini kontrol ettiği, Türkiye'den sınır kapıları olan Bab-ı Selama ve Bab-ı Luay sınır kapılarının 3 ay için insani yardım bağlamında kullanılmasına izin verdi. Ancak burada şunu da belirteyim, bu bölgeler depremden etkilenmediği için, daha az etkilendiği için geçişler sağlanabiliyordu ve Türkiye zaten yıllardır bu sınır kapıları kullanarak bölgeye insani yardım götürüyor ve Türkiye Birleşmiş Milletler alternatif bir insani yardım mekanizması kurmuştu. Ve bu insani yardım mekanizması sayesinde Esed rejiminin izin vermesine kadar bazı STK'lar bu diğer sınır kapıları üzerinden insani yardım götürebildi. Örnek vereyim, 12 Şubat tarihinde, yani yine çok geç ama 6 gün depremden sonra diğer kapılardan Türkiye'nin inisiyatifinden geçişler sağlanabildi. İnsan yardım ulaştırılabildi. 14 Şubat tarihinde de Esed rejimi 3 aylığına insan yardım için diğer kapıların kullanılmasına izin verdi. Bu da maalesef uluslararası hukukun yetersiz kalması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Rusya'nın veto hakkı sebebiyle depremden etkilenen insanlara hukuk yardım götürmek isteyenler kanunsuz eylem içerisinde oluyorlar. O yüzden dolayı
kanunsuz bir şekilde, yani sınırları geçtikleri için sıkıntı evet. Oluyor yani.
Evet, o yüzden Avrupa Birliği gibi ülkeler Birleşmiş Milletler bünyesinde olmayan hiçbir yardıma izin vermedikleri için Suriyeli muhalif bölgede yardımla ulaşamıyor.
Yani açıkçası, yani kısacası özetle benim anladığım, Esad benim elime gelsin, ben yardımları kendim kontrol edeyim, gelmiyorsa hiçbir tarafa, öbür tarafa gitmesin, onlar bizden değil politikasını uygulamış sanırsam.
Evet, aynen o şekilde oldu ama yani, şunu da belirtmek lazım, Esad rejim bölgesine giden yardım da zaten muhalif bölgeye giden yardımdan kat be kat fazla.
Fazla. Zaten o kabul etmediği için muhalif bölgelere gidememiş ki yardım yani. Hani o...
Evet.
Neyse. Bilgileriniz için, raporunuzdaki önemli bilgiler için daha çok. Yani raporunuzu da okumalarını, ilgisini çeken insanların okumalarını tavsiye ediyorum. Rakamlarla ve açıkça anlatmışsınız. Teşekkür ediyorum. Dilinize sağlık diyorum. İyi ki geldiniz.
Ben teşekkür ederim. Benim için de keyifliydi ve umarım ilgilenen olur. Rapor okumak isteyenler Ünvan Satışık Araştırma Merkezi'nde depremin Suriye'deki etkisi isimli raporumu bulabilirler. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.